Ayrım 1. Bu kitap 6 nokta Körler Derneği İstanbul Şubası için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aysun Sadıç. Kitabın adı Din ve Estetik. Kitabın yazarı Aydın Işık. Kitabın türü felsefi bir inceleme. Yayın evi Ötüken. Basıldığı tarih 2011. Sayfa sayısı 338. Kitabın kapak resmi yok. Kitabın arka yüzü. Kişiliğin oluşum ve gelişiminde, toplumun inşasında estetik, etik ve din vazgeçilmez unsurlardır. Dinin varlığını devam ettirebilmesi, insanın yaratıldığı kumaşla alakasına bağlıdır. Yani dinin tefekkürle, haz ve beğenilerle sağladığı uyuma, bu uyumun tabilik derecesine bağlıdır. Yani insanın düşünen, akleden bir varlık olduğu kadar hisseden, güzelden hoşlanan ve en genel anlamıyla estetik bir varlık olduğunu dikkate almayan bir din yok olmaya mahkumdur. Yazara göre iyi bir toplum için ahlak ve din kadar estetiğin de rolü vardır. Hatta estetik ya da sanat, din ve ahlaktan belki daha etkindir. İşte bu bağlamda, kitapta estetik ile etik arasında ilişki kurulmaya çalışılmış ve estetiğin arındırıcı, katharsis boyutu farklı açılardan ele alınmıştır. Ritüel ve estetik bölümü ise kitabın tüm metodolojik ve teorik altyapısının uygulamaya döküldüğü yer. Burada iptidai toplumlarda ritüel-estetik ilişkisi, müzik, resim ve mitolojinin ritüelle ilişkisi, dini metinlerin estetik yapısı, estetiğin hoşgörü ve çoğulcu düşünceye katkısı, sanatın kutsalla çekişerek gelişeceği düşüncesi ile sanatta ve dinde yeni ritler üzerinde duruluyor. Kendini bilmek ya da kendimiz olmak güzelden geçer. Güzel bizde bir var olma artışı meydana getirir. Bu kitabın sizinle paylaşacağı çok şey var. Kitabın ön sözü. Bir fabda iki koyun otlarken konuşurlar. Özetle biri diğerine şöyle der. Şu insanları anlamıyorum. Bülbülün nesini beğeniyorlar? Bu gece odama bir bülbül girdi de sesinden rahatsız oldum, uyuyamadım. Ah kardeş, hiç sorma. İnsanoğluna ben de şaşıyorum. Gülün neyini beğenirler anlamıyorum. Bir tane gül yedim de hiç tadını bulamadım. Kısacası güzel bilinçli varlığın işidir ve insan olmanın anlamını ortaya koyar. İnsanda güzele bir eğilim vardır, güzel insanla ilgilidir. O insana insanı gösterendir ve insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte bazı kişiler hala güzelin önemli bir şey olmadığını öne sürerler. Hatta onu insanı realiteden, hakikatten uzaklaştıran yanıltıcı bir unsur olarak gördükleri de unutulmamalıdır. Ama neticede şöyle ya da böyle, olumlu ya da olumsuz, herkes güzelle alakalıdır. Zira güzel bir bütün olarak insani bir meseledir. Kendini bilmek ya da kendimiz olmak için güzel algısına sahip olmamız gerekir. Varlığımızı zenginleştiren ve ona nitelik yönünden katkı sağlayarak onu tamamlayan bir şeydir. Schiller'in de dediği gibi insan ancak güzeli tecrübe ettiğinde insandır. Güzel üzerine sistemli düşünmek ve onun ne olduğunu tahlil etmek en genel anlamıyla estetiğin konusudur. Fakat estetiğin güzel dışında başka konuları da vardır ve estetiği sadece güzelin felsefesine indirgemek doğru değildir. Değer felsefesinin önemli bir disiplini olan estetik, güzelin dışında yüce, deha, hoş, sanat, çirkin ve benzeri gibi duyuma dayalı her olguyu konu edinilebilmektedir. Bir objenin estetiğin konusu olabilmesi için öncelikle onun var olması, fark edilmesi ve algılanması gerekmektedir. Estetik objeye dayanmakla birlikte o, bir yönüyle objeyi paranteze alarak ona bir anlam yükler ve onu estetik objeye dönüştürür. Dolayısıyla da mesela estetiğin konusu doğa olduğunda o sadece doğa değil, insanileştirilmiş ya da süje perspektifinden algılanmış bir doğa olmaktadır. Ama bu estetiğin tamamen sübjektif bir alan olduğu anlamına gelmez ve gelmemelidir. Zira estetik yargılar salt sübjektif yargılar olsaydı hiçbirimiz duygularımızı, zevklerimizi, güzel hakkındaki düşüncelerimizi bir başkasına aktaramazdık. Estetik yargılar, içinde evrenselleşme talebi bulunduran yargılardır. Çünkü biz verdiğimiz her estetik yargının aslında herkes tarafından kabul edilmesini de isteriz. Bu ağaç ya da bu resim çok güzel dediğimizde diğer insanların da onları güzel bulmalarını ister ya da bekleriz. Ama hala estetik yargılar objelere anlam yüklediğinden dolayı salt, sübjektif yargılardır deniliyorsa, burada bizim anlam yüklemeden ya da yorumlamadan hangi objeyi olduğu gibi algıladığımız sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Estetiğin bir yönüyle duyumlanabilire, bir yönüyle de insani özgürlükler alanına dayanması, onun çoğu zaman metafizikle hatta dinle ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Estetik, değerler felsefesinin kendine has yöntem ve ilkeleri olan felsefi bir disiplinidir ve dinden, metafizikten bağımsız bir alandır. Fakat bu estetiğin epistemoloji, metafizik ve din gibi alanlarla ilişkisinin olmadığı anlamına gelmez. En azından din ve estetik insan süjesinde bir bütünlük arz etmekte ya da insanda birleşmektedirler. Çünkü bilen, güzel veya çirkin bulan, inanan ya da inanmayan, iyi ya da kötüye karar veren neticede insandır ve bunlar insan içindir. Dolayısıyla da felsefi disiplinler arası mutlak bir ayrıştırmadan bahsetmek imkansızdır. İşte bu bağlamda din ile estetik arasındaki ilişkinin ne olduğu meselesinin incelenmesi gerekmektedir. Çalışmamız söz konusu ilişkinin ne olduğuna, nasıl bir şey olduğuna dair giriş mahiyetinde bir incelemedir. Din ve estetik, beşeri bilimlerin iki önemli sahası olmasına rağmen maalesef ülkemizde din ile estetik arasındaki ilişkinin mahiyetine dair çok az eser yazılmıştır. Acaba bunun sebebi dindar kimse felsefeye bulaşmaz, felsefe yapan hiç kimse de dindar olamaz mantığı mıdır? Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz, en azından olmaması gerektiğini inanıyoruz. Bu bağlamda önemine binaen ülkemizde din ile estetiğin ilişkisi hakkında yapılmış olan akademik çalışmalardan kısaca bahsetmeyi bir sorumluluk addediyoruz. Bunlardan ilki Profesör Doktor Turan Koç'un İslam'ın estetik ve sanat anlayışının felsefi ve kelami dayanaklarına inerek kaleme aldığı İslam Estetiği kitabıdır. Söz konusu çalışma, İslam'ın çok köklü bir estetik ve sanat görüşüne sahip olduğunu göstermesi bakımından alanında belki de yegane niteliğinde bir başvuru kitabıdır. İkinci olarak söz konusu meseleyle alakalı neredeyse hiçbir şey yazılmadığının görülmesi üzerine belki de bu konuya özellikle din felsefecilerinin dikkatini çekmek için Profesör Doktor Cafer Sadık Yaran tarafından yazılan Lale Delili, Estetikten Etiğe ve Metafiziğe adlı makaledir. Söz konusu makale, din ile estetik arasında kurulmaya çalışılan bağıntının niteliğine, özellikle de güzel bir şeyin Tanrı'nın varlığının kanıtı olup olamayacağına dair felsefi tahlilleri içeren özgün bir makaledir. Üçüncüsü ise İslam filozofu İbn Sina'nın estetik düşüncesini ve İbn Sina felsefesinde estetiğin nasıl bir role sahip olduğunu gösteren Profesör Doktor Ahmet Kamil Cihan'ın İbn Sina ve Estetik adlı kitabıdır. Diğer bir eserde Profesör Doktor Naim Şahin'in Gazali'nin estetikle ilgili düşüncesini, özellikle de Tanrı'nın varlığını kanıtlama hususunda estetik delinin rolünün ne ve nasıl olduğunu ortaya koyan otantik bir bilimsel eser olan Gazali'ye göre Allah'ın varlığının delilleri ve estetik delil adlı kitaptır. Son olarak Doçent Doktor Latif Tokat tarafından yazılan Sanat Kutsal'ın İfşası mıdır? Başlıklı makaleden bahsedilmesi gerekir. Tokat bu makalesinde sanat, ahlak ve dinin kutsalın tezahür ettiği üç aşkın alan olduğunu ve kutsalın dinde doğrudan, ahlak ve sanatta ise dolaylı olarak ifşa olduğunu temellendirmeye çalışmaktadır. Biz din ile estetik hakkındaki akademik çalışmaların artmasını temenni ediyoruz. Din ve estetik, felsefi bir inceleme başlıklı eser bir giriş. İki bölüm, bir sonuç, bibliografya ve kavram indeksinden oluşmaktadır. Aslında üç bölüm olarak düşünülmesine rağmen, özellikle ritüel bölümünün materyalinin çokluğu mevcut çalışmanın hacmini oldukça artıracağı ve konunun dağılmasına neden olacağı gerekçesiyle, ritüel ve estetik konusu ikinci bölümün sonuna özetlenerek ilave edilmiştir. Giriş bölümünde eserin metodolojisi, yani kitabın nasıl bir usul dahilinde yazıldığı, estetik kavramıyla ne kastedildiği ve estetiğin problemlerinin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca estetiğin epistemolojik ve ontolojik yapısı başlığıyla estetiğin epistemolojik ve ontolojik durumu ve değeri tahlil edilmiştir. Kitabın ikinci bölümü Tanrı ve estetiktir ve bu bölümde Tanrı'nın varlığının delilleri olarak ortaya konulan estetik deliller incelenmiştir. Bu deliller ontoestetik delil, estetik tecrübe delili, estetik deha ve ondan çıkarılan delil, yüz ve kalp delili, estetik yüce ve ondan çıkarılan delil, uyum ve ahenkten çıkarılan estetik delil ve kozmoestetik delillerdir. Ayrıca bu bölümde iyimser ve kötümser dünya görüşlerinin ya da felsefelerinin oluşmasında önemli bir yere sahip olduğuna inanılan ölümsüzlük fikri özellikle estetik bağlamında değerlendirilmiştir. Ölümsüzlük inancı zorunlu olarak Tanrı'nın varlığını gerekli kılmasa da çoğunlukla ölümsüzlüğe inananların aynı zamanda bir Tanrı'ya inanmalarından dolayı estetik ölümsüzlük düşüncesi Tanrı ve ben estetik bölümünde ele alınmış. Tanrı ve estetik bölümünde ele alınmıştır. Eserin ikinci bölümü estetik ve etiktir. Bu bölümde estetiğe, etiğe indirgeyen indirgemeci yaklaşımlar, estetik ile etiğin ayrı otonom alanlar olduğu fakat estetikten etiğe geçilebileceğini ve onlar arasında sıkı bir ilişki olduğunu savunan ilişkiselci yaklaşımlar ve etik ile estetiğin aynı şeyler olmadığını, onların birbirine indirgenmesinin yanlış olduğunu ve aralarında birbirlerini ilgilendiren hiçbir ilişkinin bulunmadığını iddia eden ayrıştırıcı yaklaşımlar tahlil edilmiştir. Bu bölümde ayrıca etik ve estetik bir unsur olarak arınma, katharsis, tathir, estetiğin çoğulculuk ve hoşgörüye katkısı, din ve estetiğin eğitimle ilişkisi ve son olarak da ritüellerle estetik arasında nasıl bir bağlantının olduğu üzerinde durulmuştur. Mevcut kitap, günümüz Türkçesiyle yazılma kaygısı taşımakla birlikte hem felsefenin yapısından hem de yazarın edebiyata fazla vakıf olmamasından dolayı belki de eserde istenilen dil ve üsluptan uzak kalınmış olabilir. Bu yüzden başlığında estetik kavramı bulunan böyle bir çalışmada okuyucunun kulağına şayet rahatsızlık vermişsek onların affına sığındığımızı belirtmek istiyoruz. Uzmanların ve okuyucuların olumlu ya da olumsuz eleştirileri bağlamında kitabın sonraki baskılarında gerek düşünce gerek dil hataları tarafımızdan değiştirilecektir. Elbette felsefenin kişiyi kazandırması gereken ilk düstur eleştiriye açık olabilme, sorgulama ve bunlardan hareketle kişinin kendisini yenileyebilmesidir. Bu bağlamda şimdiden katkılarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Çalışmamız sırasında ailece geçirdiğimiz ciddi bir ölüm tehlikesi bana bir kere daha kızlarıma ayırmam gereken telafisi olmayan vakitlerin bu eseri yazmak için harcamış olduğunu hatırlattım. Haklarını ödeyemeyeceğim gözlerimin nuru kızlarım, Ceylin Gökçe ve Zeynep Gülce'den almış olduğum ödünç zamanları onların ileride babalarını affedecekleri ümidiyle satırlarımın arasına serpiştirmeye çalıştım. Eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ekim 2011 İzmir. İkinci baskıya ön söz. Bir filozof ne güzel söylemiş. Dil varlığın evidir diye. 2011 yılının Ekim ayında bu eserin ilk ön sözünde edebiyata ve güzel Türkçemize vakıf olmadığım yönündeki itirafımın geçen 2 sene zarfında doğrulanması herhalde sadece felsefi öngörülerimi destekleyen bir olgu olmuştur. Biz eserin sonraki baskılarında uzmanların ve okuyucuların olumlu ya da olumsuz eleştirileri bağlamında gerek düşünce gerek dil hatalarının tarafımızdan değiştirileceğini beyan etmiştik. İşte kitabın ikinci baskısı dil ve üslup açısından biraz daha düzeltilmiş bir şekilde çıkıyor. Fakat bir doçentlik tezi ne kadar edebi olabilir ki? Belki de olabildiğince. Öncelikle kitabımızı yeniden basma nezaketi gösteren Öteken Neşriyat'a şükranlarımı sunuyorum. Edebi ustalığını çalışmamızı dil bakımından yeniden tahkik ve tasih ederken fark ettiğim ve bu geç fark edilişliğin telafisinin kitaplarını okumaktan geçtiğini düşündüğüm Erol Kılınç Bey'e teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. dikkat ve titizliğini burada zikretmem gerek. Bazı kişiler vardır, onlar iyi bir dost olduğu kadar iyi bir yol göstericidir de. Onlar yıldız gibidirler. Arada bir parlasalar da size istikamet sağlarlar. Senail Özkan Bey benim için iyi bir insan, iyi bir yazar ve güzel bir dosttur. Bunun yanında onun son dönem Türk edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olduğunu söylememe de gerek yok. Bununla birlikte Senail Bey'in dostluğunun Türkçemiz söz konusu olduğunda çok acımasız ve sert bir boyut kazandığını da bizzat tecrübe edenlerdenim. Üstada katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Mart 2013, Aydın Işık.